16. Bölüm. Jem beni duymuştu. Başını arka kapıdan uzattı. Tam yanıma geliyordu ki Atikus'un ışığı yandı. Sönene dek olduğumuz yerde kalıp bekledik. Dönüyordu. Ortalık yatışınca Jem beni odasına götürüp yanına yatırdı. Uyumaya çalış. Bakarsın yarından sonra her şey biter. Halamı uyandırmamak için sessizce içeri süzülmüştük. Atikus arabayı garaj yoluna sokunca motoru stop ettirdi ve birlikte arabayı ittik. Arka kapıdan geçip sessizce odalarımıza dağıldık. Yorgundum. Tam uykuya dalıyordum ki o bomboş sokakta gazetesini katlayıp gözlüklerini kaldıran Atikus gözlerimin önünde canlanıverdi. Gecenin olaylarının anlamı kafama yeni dank ediyordu. Ağlamaya başladım. Jem çok anlayışlı davrandı. İlk kez 9 yaşındaki insanların bu tür işler yapmadığı konusunda nutuk çekmedi bana. O sabah Jem dışında kimsenin iştahı yoktu. 3 yumurtayı silip süpürdü. Atikus onu hayranlıkla izlerken Alexandra halamdan hoşnutsuzluk belirten sinyaller alıyorduk. Gece yarısı sokağa çıkan çocuklar ailelerinin utanç kaynaklarıydılar. Atikus, utanç kaynaklarının yanına gelmiş olmalarından mutlu olduğunu belirtti. Ama halam, "Saçmalama, Bayan Durwood hep oradaymış," dedi. Braxton'un bunu yapması çok ilginç. Zencilerden nefret eder, tekini bile yanına yaklaştırmaz. Bayan Durwood, aşağılık, sinirli biri olarak bilinirdi. Babası onu Braxton Bragg olarak vaftiz ettirmişti. Bayan Durwood da bu adı lekelemek için ömür boyu uğraşmıştı. Zaten Atikus, Güney'in ünlü generallerinin adları takılan çocukların hep alkolik olduklarını savunurdu. Calpurnia halama kahve koyarken ona yakarış dolu en sevimli bakışlarımla baktım ama yaramadı. Daha çok küçüksün. Büyüdüğünde sana da koyarım. Belki mideme iyi gelir. Pekala deyip büfeden bir fincan çıkardı. Fincana bir kaşık kahve koyup üstüne süt ekledi. Ona dilimi çıkardım ve kafamı kaldırınca da halamın çatık kaşlarını gördüm. Neyse ki bana değil de Atikus'a kaş çatıyordu. Calpurnia mutfağa gidene dek bekledi. Sonra da "Onun önünde böyle konuşma," dedi. "Kimin önünde nasıl konuşmayayım?" "Calpurnia'nın önünde. Önünde Braxton Underwood zencilerden nefret eder," dedin. "Bunu Cole bilir. Maycomb'taki herkes bilir." Babamdaki sinsi değişikliğin farkındaydım. Halamla konuştuklarında belirginleşiyordu. Kızgınlık değildi ama soğuk bir savaş gibiydi. Masada söylenen her şeyi Cole duyabilir. Kendisi bu aile için ne anlama geldiğini biliyor, derken sesi buz gibiydi. "Bence iyi bir tutum değil Atikus. Yüz buluyorlar. Aralarında nasıl konuştuklarını bilirsin. Bu kasabada neler olup bittiği gün batmadan gece kondulara varır." Babam bıçağını bıraktı. "Onları konuşmaktan alıkoyacak bir yasa bilmiyorum. Belki de onlara bu denli malzeme bulmasak öyle konuşmazlardı. Neden kahveni içmiyorsun Scott?" "Kaşığımla oynuyordum. Bay Cunningham'ı dost bilirdim. Bir zamanlar bana öyle demiştin." "Yine de öyle. Ama dün gece sana saldırmak istedi." Atikus çatalını bırakıp tabağını itti. "Bay Cunningham aslında çok iyi bir insan. Hepimiz gibi onun da gerçeğe körleştiği durumlar oluyor." Jem konuştu. "Buna körlük deme. Dün gece seni öldürmek istedi o." "Beni hırpalayabilirdi oğlum. Ama büyüdüğünde insanları daha iyi anlayacaksın. Saldırgan bir kalabalık insanlardan oluşur. O da böyle bir kalabalığın parçasıydı ama yine de insandı. Güneydeki kasabalarda benzer kalabalıklar hep bildiğin insanlardan oluşur. Pek ürkütücü sayılmaz, değil mi?" "Hayır," dedi Jem. "Onların aklını başına getirmek için 8 yaşında bir çocuk yetti. Belki de bu bir şeyi kanıtlar. Belki de çocuklardan oluşan bir yönetime gereksinmemiz var. Sizler Walter Cunningham'ı 1-2 dakikalığına benim pabuçlarıma yerleştirdiniz. Bu da ona yetti." Dilerim Jem büyüyünce insanları anlardı. Ben pek anlayamayacaktım. Walter'ın okula geldiği ilk günü son günü olacak, dedim. Atticus, ona dokunmayacaksın, dedi sertçe. İkinizin de ne olursa olsun kin beslemenizi istemiyorum. Görüyorsun değil mi, dedi halam. Nelere yol açıyor bu işler. Uyarmadım deme. Atticus, demem, dedi ve kalktı. Önümde koca bir gün var. İzninizle. Jem, bugün senin ve Scott'un kasabaya inmenizi istemiyorum. Lütfen. Atticus çıkıyordu ki odaya atlaya zıplaya dil daldı. Kasabadaki herkes duymuş. Bacak kadar boyumuzla 100 kişiye engel olduğumuzu. Halam onu susturdu. 100 kişi değildi. Kimseyi de durdurmadınız. Yalnızca bir sürü sarhoş Cunningham serserisiydi o kadar. Aman hala! Dil hep böyle konuşur. Jem'di bu. Peşinden gelmemizi istiyordu. Halam, bugün bahçede kalın, diye bağırdı. Sanki cumartesiydi. Güney yönünden gelen bir kalabalık, evin önünde sel gibi akıyordu. Bay Dolphus Raymond safkanıyla geçti. Jem, eğerde nasıl duruyor görüyor musunuz, dedi. Sabahın 8'inde insan nasıl sarhoş olur? Peşinden bir araba dolusu hanım geçti. Pamuklu güneş şapkalara, uzun kollu giysilere bürünmüşlerdi. Arabayı da yün kasketli, sakallı bir adam sürüyordu. Jem, bunlar Menonit mezhebinden dedi. Düğme kullanmayı günah sayarlar. Ormanın içinde oturur, alışverişlerini nehir kanalıyla yapar. Maycomb'a bekinmezlerdi. Dilin ilgilendiğini gören Jem, açıklamalarını sürdürdü. Hepsi mavi gözlüdür. Evlendikten sonra tıraş olmazlar. Karıları sakalları ile kendilerini gıdıklamalarından hoşlanırlarmış. Bay X. Phillips katırın üzerinde geçti. Bize de el salladı. Tuhaf adamdır, dedi Jem. Adı basbayı X. Baş harfi filan değil. Bir kez duruşmadaymış da adını sormuşlar. O da X. Phillips demiş. Yazman, adının harflerini tek tek saymasını istemiş. O da X demiş. Yine sormuşlar, yine X demiş. Kağıda X yazıp göstermiş. Adını nereden buldun deyince de ailem beni nüfusa böyle geçirdi demiş. Taşralılar önümüzden geçerken Jem, dile tanınmış kişilerin özgeçmişlerini ve tutumlarını anlatıyordu. Bertin Savjones oyunu içki yasağından yana kullanmıştı. Bayan Emily Davis gizlice enfiye çekerdi. Bay Brom Walter keman çalıyordu. Bay Jack Slade'in 3. takma dişleriydi bunlar. Bir araba dolusu, asık yüzü kasabalı belirdi. Bayan Moydin'in çiçeklerle donanmış bahçesini birbirlerine gösterince o da verandaya çıktı. Bir özelliği vardı. Verandada durdu mu yüzünü göremezdik. Ama duruş biçiminden hep neler hissettiğini anlardık. Şu anda da kollarını kavuşturmuş, omuzları düşmüştü. Gözlükleri güneşte parlıyordu. Yüzünde şeytanca bir gülümseyiş olduğunu biliyorduk. Arabanın sürücüsü katırlarını yavaşlattı. Cırtlak sesli bir kadın, "Kibirle gelen karanlıklarla gider," diye bağırdı. Bayan Moody'nin buna yanıtı, "Mutlu bir yürek yüzü de aydınlatır," oldu. Sanırım bu ayak yıkayıcılar şeytanın kutsal kitabı işlerine alet ettiğini düşündüler. Arabacı katırları kamçıladı. Bayan Moody'nin bahçesine neden karşı çıktıklarını anlamıyordum. Kaldı ki Tanrı'nın gününü bahçede geçiren birinin kutsal kitabı ezbere bilmesi bu tepkiyi daha da anlamsız kılıyordu. "Duruşmaya gidiyor musunuz bu sabah?" Bahçesine geçmiştik. "Hayır," dedi. "Bu sabah adliyede işim yok." "Gidip izlemeyecek misiniz?" diye sordum. "Gitmeyeceğim. Zavallı birini ömür boyu hapse mahkum edecek bir duruşmayı izlemek iç karartıcı bir iş. Şunlara bakın, gören de Roma'da karnaval var sanır." "Duruşmayı halka açık yapmak zorundalar, yoksa haksızlık olur," dedim. "Farkındayım ama açık diye de gitmek zorunda değilim, öyle değil mi?" Bayan Stephanie Crawford geldi, şapka ve eldiven giymişti. "Vay vay vay, şunlara bak. Sanki William Jennings konuşma yapacak." "Sen nereye Stephanie?" Jitney'in dükkanına. Bayan Maudy bugüne dek onun şapkayla çarşıya gittiğini hiç görmediğini söyledi. Belki de Atikus neler çeviriyor diye duruşmaya giderim. Dikkat et de seni tanık yapmasın. Ne demek istediğini sorduk. Bayan Stephanie bu davayı o kadar iyi biliyordu ki bari tanıklık yapsın demek istiyordu. Öğlene dek kentten uzak durduk. Atikus yemeğe geldi ve sabahı jüri üyelerini seçmekle geçirdiklerini söyledi. Yemekten sonra dili alıp kente indik. Ortalık bayram yeri gibiydi. Hayvan bağlayacak yer kalmamıştı. Katırlar ve arabalar boş ağaçların altlarına çekilmişlerdi. Meydan gazetelerine oturmuş piknik yapan, bisküvi ve pekmezlerini sıcak sütle mideye indirenlerle doluydu. Kimileri soğuk tavukları, domuz pirzolalarını kemiriyorlardı. Daha da zengin olanlar yemeğin ardından ampul biçimli bardaklarındaki kolaları yuvarlıyorlardı. Yağlı suratlı çocuklar kalabalığın arasında çember çeviriyor, bebekler meme emiyorlardı. Meydanın uzak bir köşesinde de zenciler güneşin altında sessizce oturuyorlardı. Tuzlu balık, peksimet ve kolayla karınlarını doyurmaktaydılar. Bay Raymond da onlarlaydı. "Jem," dedi Dil. "Kese kağıdından içiyor." Görüntü oydu. İki sarı kamış dudaklarından kese kağıdının derinliklerine uzanmaktaydı. Dil, "Hiç böyle bir şey görmedim. Orada nasıl tutuyor?" diye sordu. Jem kıkırdadı. "İçinde viski dolu bir şişe var. Hanımları kızdırmamak için. Bütün öğleden sonra içer. Bitince de görürsün. Gider doldurur." "Neden zencilerle oturuyor peki?" "Hep öyle yapar. Onları bizden çok seviyor sanırım. Yöre sınırına yakın, herkesten uzakta yaşar. Zenci bir kadını, değişik renkli bir sürü çocuğu var. Görürsek sana gösteririm." "Serseriye benzemiyor," dedi Dil. "Değildir. Eski bir ailedendir. Bir sürü de toprağı var." "Neden böyle davranıyor?" "O da böyle biri işte. Derler ki düğününü hiç unutmamış. Sanırım Splendor kızlarından biriyle evlenecekmiş. Büyük bir düğün olacakmış ama provadan sonra gelin gidip kafasına bir kurşun sıkmış. Tüfeğin tetiğini ayak parmaklarıyla çekmiş diyorlar. Gelin zenci kadını öğrenmiş diyorlar. Sanırım Dolphus hem kadını tutarım hem de evlenirim demiş. O gün bugündür hep sarhoş gezer. Yine de çocuklarına çok iyi davranır." "Jem, melez ne demektir?" diye sordum. "Yarı beyaz, yarı siyah olan. Onları biliyorsun Scott. Biri kırmızı saçlı. Eczanede çalışır hani. O yarı beyaz işte. Acıklı." "Acıklı mı? Niye?" "Hiçbir yere ait değiller. Zenciler onları istemiyor. Beyaz diye. Beyazlar istemez. Zenci diye. Ortada kalmışlar. Bay Dolphus ikisini kuzeye yollamış. Kuzeyde bunu aldırmıyorlarmış. Bak, işte biri." Dil, "Nasıl anlıyorsun?" diye sordu. "Bana zenci gibi göründüler." "Anlayamazsın. Bilmen gerek. Ama bu bir Raymond." "Nasıl anlarsın?" "Scott, söyledim ya, bilmen gerek." "Peki bizim zenci olmadığımız ne belli?" "Amcam bilemeyiz diyor. Bildiğimiz kadar zenci kanımız yok. Ama atalarımızın ataları kutsal kitapta söz edilen Etiyopya'dan gelmiş olabilirlermiş. O çok gerilerde kalmış sayılır." "Ben de öyle düşündüm ama buralarda bir damla zenci kanı seni toptan kara yapar. Hey, şuna bakın." Görünmeyen, duyulmayan bir çağrı herkese ayağa kaldırmış, gazete ve kağıtları çevreye yaymıştı. Çocuklar annelerine gittiler. Bebekler kalçalara yerleştirildi. Erkekler terden ıslak şapkalarıyla ellerini duruşma salonuna yönelttiler. Meydanın öte yanından zenciler ve Bay Dolphus kalkmış, pantolonlarını düzeltiyorlardı. Aralarında birkaç kadın ve çocuk da vardı. Sabırla beyaz ailelerin girmesini beklediler. "İçeri girelim," dedi Dil. "Herkes girene dek bekleyelim. Atikus bizi görürse kızabilir," dedi Jem. Maycomb Yöre Adliyesi uzaktan Arlington'ı anımsatıyordu. Güney tarafından damını taşıyan sütunlar bu iş için çok antaldılar. Adliye 1865'te yandığında geriye bir bu sütunlar kalmış. Binada onlara göre yapılmıştı. Onlara rağmen demek daha doğru olurdu. Victoria Çağı stili bu bina kuzeyden bakıldığında göze batmıyordu. Ne var ki güney tarafından Yunan stili sütunları 19. yüzyıldan kalma saat kulesiyle çelişiyordu. Kulede paslanmış, güvenilir olmayan bir eski saat vardı. İnsanların geçmişin nesnel kalıntılarını saklamadaki direngenliğini simgeliyordu. İkinci kattaki duruşma salonuna varmak için bir sürü güneş görmez bölmeyi geçerdiniz. Vergi memuru, vergi toplayıcısı, yazman, savcı ve diğerleri çürümeye yüz tutmuş dosyaların kokusu ile sidik kokusunun birbirine karıştığı serin odalarda yaşarlardı. Gündüz ışık yakmak zorundaydılar. Tahtalar hep tozlu olurdu. Burada yaşayanların tümü çevrelerine uymuştu. Küçücük gri suratlı, güneşten ve rüzgardan nasiplerini almamış adamcıklardı. Kalabalık olacağını biliyorduk ama koridordaki yığınlara da hazırlıklı değildik. Jem ile Dil'den ayrı düştüm. Duvar kenarından yürüdüm. Jem nasılsa beni bulurdu. Boş gezerler kulübünün arasında buldum kendimi. Bunlar yaşamlarını hiçbir şey yapmadan, meydandaki meşelerin altında pinekleyerek geçiren, beyaz gömlekli, yeşil pantolonlu, pantolonları askılı bir grup adamdı. Görünmemeye çalışıyordum. Adliyedeki işlerin en acımasız eleştirmenleri olan bu adamlar için Atticus, yasaları bir yargıç kadar bilirler derdi. Genellikle duruşmaların tek izleyicileriydiler. Bugün alışılagelmişin tersini yaşamak onları huzursuz etmiş gibiydi. Konuştuklarında sesleri ciddiydi. Babamı konuşuyorlardı. Ne yaptığını biliyordur sanırım, dedi biri. Pek sanmam, dedi öteki. Atticus Finch çok okur, çok. Okur ya, gerçekten okur. Üyeler kıkırdadılar. Üçüncü biri, sana bir çift lafım var Billy, dedi. Yargıç ona bu görevi verdi. Zenciyi koruma görevini. Evet, o da koruyacak. İşte ben de bunu beğenmiyorum. Bu haberdi. Öyle bir haberdi ki olaylara bambaşka bir boyut kazandırıyordu. Atticus istese de istemese de savunma yapmaya zorunlu kılınmıştı. Bize bunu söylememiş olması çok tuhaftı. Hem kendimizi hem onu savunmada bu kozu kullanabilirdik. Zorunlu, onun için yapıyor. Daha az kavga ve çatışmaya eşitti. Peki bu kasabalının davranışlarını açıklıyor muydu? Yargıç Atticus'u görevlendirmişti. Atticus onu savunmayı planlıyordu. Bundan hoşlanmıyorlardı. Kafam karıştı. Beyazların geçmesini bekleyen zenciler içeri girmeye başladılar. Hop hop, dedi boş gezer takımından biri. Bastonu da havadaydı. Durun bakalım. Eklemleri kireçlenmiş bu yaşlılar tırmanışa geçtiler ve beni arayan Dil'le Jem'e çarptılar. Jem bağırdı. Haydi Scott, oturacak tek bir yer yok. Ayakta kalacağız. Zenciler tırmanırken, şuraya bak, dedi sinirli sinirli. Öndeki yaşlılar yerleri kapacaklardı. Şansımız yoktu. Jem'e bakılırsa sorumlusu bendim. Boynumuz bükük kala kaldık. İçeri giremiyor muyuz? Peder Skyce'di bu. Siyah şapkası elinde bize bakıyordu. Bakalım ne yapabiliriz? Peder Skyce üst kata seyirtti. Birkaç dakikada geri döndü. Aşağıda hiç yer yok. Sanırım balkona yanıma gelmenizde bir sakınca yoktur. Yo, dedi Jem. Sevinçle Peder Skyce'ın önünden salona koştuk. Kapalı bir merdivenden çıkıp onu bekledik. Peder Skyce nefes nefese gelip bizi zencilerin arasından ilerletti. Dört zenci kalkıp ön sıradaki yerlerini bize bıraktılar. Zenciler balkonu salonun üç yanı boyunca uzanıyordu. Buradan her şeyi görebiliyorduk. Jüri sol tarafa, pencerelerin altına oturmuştu. Sıska, yanık çiftçiler de hepsi. Bu doğaldı. Çünkü kasabalılar jürilere pek girmezlerdi. Ya izinli olurlar ya da üyelikleri kabul edilmezdi. Jüriden bir ikisi Cunningham'lara benziyordu. Dimdik, dikkat kesilmişçesine oturuyorlardı. Savcı başka bir adam. Atticus ve Tom Robinson'ın sırtları bize dönüktü. Savcının masasında kahverengi bir kitap ve sarı tahtalar vardı. Atticus'un masası boştu. Seyircileri duruşmadakilerden ayıran parmaklığın içinde tanıklar oturuyordu. Onların da sırtlarını görebiliyorduk. Yargıç Taylor yaşlı ve uykulu bir köpek balığı gibi koltuğunda oturuyordu. Kılavuz balığı ise önünde hızlı hızlı not alıyordu. Taylor tüm yargıçlar gibiydi. Sevimli, ak saçlı ve kırmızı suratlıydı. Duruşmalarını ürkütücü derecede kurallara bakmaksızın yöneten biriydi. Arada ayaklarını kürsüye koyar, çakısıyla tırnaklarını temizlerdi. Uzun duruşmalarda, hele yemek sonrasında uyuyor sanırdınız. Onu uyandırmaya çalışan bir avukat, kasıtlı olarak kitaplarını düşürünce bu yargıcın gerçekten uyumadığı ortaya çıkmıştı. Taylor, gözünü hiç açmadan, "Onu bir kez daha yapın Bay Whitley. Size $100 ceza keserim," demişti. İşin önemsemez görünse de bu işin ustasıydı. İpleri hep elinde tutardı. Tökezlediği bir kez görülmüştü. Onu tökezletenler de Cunningham'lardı. Oturdukları yer olan Old Serum'la aynı adı taşıyan ama ne beladır ki iki ayrı aile bulunuyordu. Cunningham'larla Cunningham'lar. Adların yazılışı yalnızca bilimsel bir tartışma konusu olana değin evlenip karıştılar. Ta ki bir Cunningham bir Cunningham'ı toprak hakları konusunda dava edip bu hakkı ele geçirene değin. Bu tartışmanın ortasında James Cunningham annesinin resmi belgelere Cunningham yazdığını ama gerçekte Cunningham olduğu konusunda tanıklık etti. Bu Cunningham'ın okuması yazması yoktu. Geceleri çoğunlukla verandada oturur, dalar giderdi. Old Serumluların tuhaflıklarını 9 saat boyunca dinleyen Yargıç Taylor davayı iptal etti. Neye dayanarak diye sorulduğunda da hileli hisse iddiasında bulunmak deyiverdi. İçlerini döküp rahatladıklarını umuyordu. Başından beri istedikleri de buydu zaten. Yargıç Taylor'ın ilginç bir alışkanlığı vardı. Salonda sigara içimini serbest bırakırdı. Kendisi içmezdi ama şanslıysanız arada bir ağzına uzun bir puro koyup bunu çiğnediğini görürdünüz. Puro yavaş yavaş yok olurdu. Birkaç saat sonra geriye incecik bir sopa kalırdı. Özü de yargıcın mide sularına karışmış olurdu. Bir keresinde Atticus'a Bayan Taylor kocasını nasıl öpebiliyor diye sormuştum. O da pek öpüşmüyorlar demişti. Tanık yeri yargıcın sağındaydı ve biz içeri girdiğimizde Bay Hacktate yerini almıştı bile. 17. Bölüm. Jem, dedim. Şunlar Evil'lar mı? Sus, dedi Jem. Bay Hacktate tanıklık edecek. Bay Tate giyinip kuşanmıştı. Üzerinde sıradan bir elbise vardı. Bu da onu herhangi bir adam yapıyordu. Yüksek çizmeleri, deri ceketi, fişekliği yoktu. İşte o andan itibaren beni ürkütmez oldu. Öne doğru eğilmiş, oturuyordu. Ellerini dizlerinin arasına sokmuş, can kulağıyla savcıyı dinliyordu. Jem'le ben duruşmalarla pek ilgilenmezdik. Yumuşak yüzlü, saçları seyrek, yaşı 40 ile 60 arasında her şey olabilecek bir adamdı. Arkası bize dönük olduğu halde gözlerinin hafif şaşılığını biliyorduk. Bu şaşılığı hep lehine kullanırdı. Bakmadığı halde bakıyor sanırdı herkes. Hem jüri üyeleri hem tanık kendilerini inceleme altında bulurlardı. "Kendi kelimelerinizle Bay Tate," diyordu Bay Gilmer. Bay Tate gözlüklerine dokunup dizlerine bakarak konuşmaya başladı. "Çağrıldım. Jüriye doğru anlatabilir misiniz Bay Tate? Sağ olun. Sizi kim çağırdı?" "Bob, yani Bob Evil, bir gece." "Hangi gece?" "21 Kasım gecesi. Tam bürodan çıkmış, eve gidecektim ki Bay Evil içeri girdi. Çok heyecanlıydı. Evine gelmemi, bir zencinin kızına tecavüz ettiğini söyledi." "Gittiniz mi?" Tabii, arabaya binip elimden geldiğince çabuk gittim. Ve ne gördünüz? Onu ön odada yerde yatarken gördüm. Dövülmüştü. Onu ayağa kaldırdım. Yüzünü yıkadı ve iyi olduğunu söyledi. Bunu kim yaptı dedim. O da Tom Robinson dedi. O ana kadar dikkatini tırnaklarına yöneltmiş olan yargıç, itiraz beklermiş gibi kafasını kaldırdı. Ama Atikus'ta hareket yoktu. Ben de Tom mu böyle dövdü dedim, o da evet dedi. O mu tecavüz etti diye sordum, ona da evet dedi. Ben de Robinson'un evine gidip onu getirdim. Sanığı tanıdı, ben de onu tutukladım, hepsi bu kadar. Teşekkür ederim, dedi Bay Gilmer. Yargıç, soru var mı Atikus, dedi. Evet, dedi babam. İskembesini çarpıtmıştı. Kolunun teki de iskembenin arkasındaydı. Doktor çağırdın mı Şerif? Hiç kimse doktor çağırdı mı? Hayır efendim, dedi Bay Tate. Doktor çağırmadın mı? Hayır. Neden? Sesi alaylıydı. Söyleyebilirim. Gerekmiyordu Bay Finch. Durumu çok kötüydü. Bir şeyler olduğu apaçık ortadaydı. Ama doktor çağırmadın. Kimse çağırmadı. Kimse onu doktora götürmedi. Hayır efe... Yargıç Taylor araya girdi. Üç kez yanıtladı Atikus. Çağırmamış. Emin olmak istedim. Yargıç bu söze güldü. Jim'in eli balkon demirini sıkıyordu. Nefesini tuttuğunu gördüm. Kimsede benzer bir tepki yoktu. Fazla duygusal davranıyordu. Dil sakindi. Peder Skysta. Ne oluyor? Şşş! Şerif, diyordu babam. Kötü dövülmüştü dediniz. Nasıl? Yani, yaralarını anlat Eyk. Kafasına vurulmuştu. Kollarında morluklar vardı. Yarım saat kadar önce olmuştu. Nereden biliyorsunuz? Bay Tate sırıttı. Öyle dediler. Neyse, ben gittiğimde berbattı. Gözü morarmıştı. Hangi gözü? Bay Tate şaşırdı. Saçını sıvazladı. Soruyu çocukça bulmuş gibi Atikus'a baktı. Anımsamıyor musun? Diye sordu Atikus. Bay Tate görünmez birini göstererek sol gözü dedi. Bir dakika Şerif. Sen bakarken sol taraftaki mi yoksa kendi solu mu? Tamam, sağı. Sağ gözüydü Bay Finch. Anımsıyorum. Gözünün sağ tarafı darmaduman olmuştu. Birden gözlerini kırpıştırdı. Sanki bir şeylerin bilincine yeni varıyormuş gibiydi. Sonra kafasını çevirip Bay Robinson'a baktı. Robinson da onu bir şeyler dürtmüş gibi kafasını kaldırdı. Atikus da bir şeyler yakalamış gibiydi ki ayağa fırladı. Şerif, söylediklerini yineler misin? Sağ gözüydü dedim. Hayır. Atikus yazmana gitti. Bir sayfa geriye döndüler. Yazman okudu. Bay Finch, anımsıyorum. Gözünün o tarafı darmaduman olmuştu. Atikus, Tate'e baktı. Ne tarafı Hake? Sağ tarafı Bay Finch. Ama bir sürü beresi vardı. Onları anlatmamı ister misin? Atikus başka bir soru soracak gibiydi ama vazgeçti. Evet. Öbür yaraları neydi? Bay Tate yanıtlarken Atikus, Robinson'a hesapta bu yoktu dercesine bakıyordu. Kolları morarmıştı. Bana boynunu gösterdi. Boynunda, gırtlağında parmak izleri vardı. Çepeçevre mi? Arkasında mı? Çepeçevre dedim Bay Finch. Öyle mi dersin? Evet, ince bir boynu vardı. Herkes uzanıp çepeçevre, soruma evet veya hayır deyin Şerif, lütfen, dedi. Tate sustu. Atikus yerine geçip sözü savcıya bıraktı. Savcı da yargıcı gösterdi. Yargıç da Bay Tate başını sallayınca Bay Tate iskemlesinden kalkıp aşağı indi. Salonda başlar döndü, ayaklar yer değiştirdi. Bebekler el değiştirdi. Bir iki çocuk salondan dışarı çıktı. Arkamızdaki zenciler fısıldaştılar. Dil, Peder Skysa neler olup bittiğini sordu. Ama o da pek bilmiyordu. Buraya kadar olup bitenler çok can sıkıcıydı. Kimse bağırıp çağırmamıştı. Savcı ile savunma arasında sürtüşme çıkmamıştı. Filmlerdeki gibi değildi. Herkes düş kırıklığına uğramış gibiydi sanki. Atticus sıradan bir iş davasındaymış gibi sakindi. Kudurmuş denizleri bile sakinleştirmeye yatkın yaratılışıyla tecavüz davasını kuru bir pazar vaazına çevirmişti. Kafamdaki bayat viski kokuları, saklanılan ahırlar, uykulu gözlü, bela arayan adamlar, içeriden gittiler mi diye soran boğuk bir ses. Hepsi yok olmuşlardı. Karabasanımız bitmişti. Her şey düzelecekti artık. Seyircilerin hepsi yargıç Taylor kadar rahattılar. Jem dışında. Yarım yamalak sırıtıyordu. Gözleri gülüyordu. Savunma güç kazandı gibi bir şeyler zırvaladı. Gösteriş yapıyordu. Robert A. Lee Evil. Mübaşirin çınlayan sesine horoz gibi ufacık tefecik bir adam karşılık verdi ve gelip yerini aldı. Kendi adını duyunca ensesi kızarmıştı. Döndüğünde yüzü de ensesi kadar kızıldı. Güneyli bir kahraman olan adaşı ile pek benzerliği olmadığını gördük. Alnına yeni yıkanmış bir perçem dökülmüştü. Burnu sivri ve parlaktı. Çenesi yokmuş da ince boynunun bir uzantısıymış gibiydi. "Tanrı yardımcım olsun," diye öttü. Maycomb kadar büyük her kasabada Evil'lar gibi aileler vardır. Hiçbir ekonomik değişim bunların durumunu sarsmaz. Böyleleri zenginlik günlerinde de yoksulluk günlerinde de konuk gibi yaşarlar. Okul görevlileri çocuklarını okulda tutamaz. Sağlık görevlileri doğuştan sakatlıklardan, parazitlerinden, pis çevrelerinin getirdiği hastalıklardan onları kurtaramaz. Maycomb'un Evil'ları kasabanın çöp dökme alanının ötesindeki eski bir zenci kulübesinde otururlardı. Kulübenin tahtaları tenekelerle sağlamlaştırılmıştı. Damı teneke kutularla sıkıştırılmıştı. Dört köşe olan binada dört minik oda vardı. Kulübe dört eğri bürü taşın üzerine iğreti oturtulmuştu. Pencereleri yalnızca duvarlardaki aralıklardı. Bu aralıklar yazın peynir çuvalları ile örtülü olur. Böylece evi çöplükten gelen sineklere karşı korurlardı. Sineklerin karınları hep açtı. Çünkü Evil'lar çöplüğü her gün elden geçirirlerdi. Sonuç, yediklerinin dışında kalanlar, evin çevresini deli bir çocuğun oyun yerine döndürürdü. Kesilmiş ağaçlar, eski süpürge sopaları ve alet sapları çit işlevi görürdü. Her sopanın ucunda tellerle tutturulmuş paslı tırmıklar, kürekler vardı. Bu barikatın çevrelediği alanda bir T-Ford otomobil, eski bir dişçi iskembesi, Nuh peygamberden kalma bir buzluk ve daha gösterişsiz şeyler, eski papuçlar, radyolar, resim çerçeveleri, kavanozlar bulunurdu. Bütün bu hengamenin arasında portakal renkli tavuklar umutla eşelenirdi. Bu bahçenin bir köşesi Maycomb'u hep şaşırtmıştır. Çit boyunca sıralanmış, eski porselen kaplar içinde pırıl pırıl, harikulade sardunyalar dururdu. Bayan Mohdi bahçesine sardunya ekecek kadar alçak gönüllü olsaydı, ancak bu denli sevgiyle bakılmış olurlardı. Mayelle Evil'e ait olduğunu söylerlerdi. Kimse evde kaç çocuk olduğunu bilmiyordu. Kimi altı, kimileri dokuz derdi. Yoldan geçerseniz pencerelerde hep birkaç kirli yüz görürdünüz. Noel dışında kimsenin oradan geçtiği olmazdı. Noel'de kiliseler yardım sepetleri yollardı. Bir de belediye başkanı çöpçülere yardım etmemizi, çöpümüzü kendimizin dökmesini isterdi. Geçen Noel çağrıya uyup gitmiştik. Ana yoldan çöplüğe, oradan da Evil'ların evinin önünden geçen ve Zenci Mahallesi'ne giden toprak bir yol vardı. Dönmek için ya geri gitmeniz ya da sonuna kadar gidip zencilerin bahçelerinden manevra yapmanız gerekirdi. Karlı aralık sabahlarında bacalarından çıkan mavi dumanları, içeriden vuran ateşle kızaran kulübeler temiz ve sıcak görünürlerdi. Çevrede güzel kokular olurdu. Tavuk, kızaran jambon. Jem ve ben kızaran bir sincabı fark edebilirdik. Ama tavşan ve gelincik gibi kokuları ayırt etmek için Atikus gibi bir taşralının burnu gerekiyordu. Kokular Evil'lara yaklaştıkça yok olurlardı. Tanık iskembesindeki adamı komşularından iyi yapan tek şey sıcak su ve sabunla yıkandığında teninin beyaza dönmesiydi. "Bay Robert Evil," diye sordu Bay Gilmer. "Adım bu arkadaş." Bay Gilmer biraz bozuldu. Onu acıdım birden. Bir şeyi şimdi açıklasam iyi olacak. Avukat çocuklarının yanılgılara düştüklerini duymuştum. Dava sırasında ola gelen tartışmalara bakıp karşı tarafı babalarının can düşmanı sanır, üzülürlermiş. İlk ara verildiğinde de kol kola dostça dışarı çıktıklarını görünce şaşırıp kalırlarmış. Jim'le benim için bu geçerli değildi. Babamızın kazanması ya da yitirmesi bizim için sorun değildi. Bu nedenle yeterince duygusal bir anlatımda bulunamadıysam özür dilerim. Bunu yapsam gerçek dışı olurdu. Tartışma görev gereği olmaktan çıkıp kişiselleşti mi ayırt edebiliyorduk. Ama bu çoğu kez babamız dışında olan avukatları izlerken oluyordu. Bay Gilmer da babam da görevlerini yapıyorlardı. Üstelik Bay Evil, Bay Gilmer'ın tanığıydı ve ona terbiyesizlik etmesi gereken en son kişiydi. Bir sonraki soru, Mayella Evil'ın babası mısınız? Verilen yanıt ise şuydu. Değilsem öğrenmek için çok geç. Annesi öldü. Yargıç Taylor kıpırdandı. İskembesini yavaşça döndürüp tanığa baktı. Mayella Evil'ın babası mısınız? Kahkahalar bıçakla kesilmişçesine sona erdi. Evil zavallı bir sesle "Evet efendim," dedi. Yargıç Taylor ses tonunu değiştirdi. "İlk kez mi bir duruşmaya geliyorsunuz? Sizi daha önce gördüğümü sanmıyorum." Tanık başını sallayınca devam etti. "Bir şeyi iyice belli edelim. Ben burada oturduğum sürece ahlak dışı hiçbir düşünce söze dönüşmeyecektir. Anladınız mı?" Bay Evil anladım dediyse de anladığını sanmıyorum. Yargıç Taylor içini çekti. "Tamam mı Bay Gilmer?" "Sağ olun efendim." "Bay Evil, bize 21 Kasım gecesi olanları anlatır mısınız? Kendi kelimelerinizle." Jem sırıtıp saçını geriye etti. "Kendi kelimelerinizle." Bay Gilmer'ın klişe sözüydü. Hep düşünürdük, kimin kelimeleriyle anlatacaklarından korkuyor diye. 21 Kasım gecesi eve dönüyordum. Bir yığın çalı çırpı toplamıştım. Tam çite geldim ki Mayella'nın ahırda sıkışmış bir domuz gibi bağırdığını, bu noktada Yargıç Taylor tanığın zevzeklik etmeyeceği kanısına varmış olmalı ki uykulu bir biçimde yerinden kalkıldı. "Saat kaçtı Bay Evil?" "Gün batımından az önce." "Ne diyordum?" Mayella İsa Hazretlerine nispet yaparcasına bağırıyordu. "Evet, bağırıyordu," dedi Bay Gilmer. Bay Evil şaşkın şaşkın yargıca baktı. "Şey, Mayella öyle bağırıyordu ki elimdekini fırlatıp koştum. Çite dolanmıştım. Kendimi kurtarıp pencereye vardığımda gördüm ki..." Bay Evil'ın suratı mosmor oldu. Ayağa kalkıp Tom Robinson'u gösterdi. "Şu kara köpeği Mayella'nın üstünde gördüm." Yargıç Taylor'ın davaları pek sessiz geçerdi ve tokmağa pek gerek olmazdı. Bu kez 5 dakika süreyle vurdu. Atticus kürsüye gitmiş, ona bir şeyler söylüyordu. Bay Hayktate sıraların arasında durmuş, ortalığı yatıştırmaya çabalıyordu. Zenciler kızgın kızgın homurdanmaktaydılar. Peder Skies dille benim önümden eğilip Jem'in kolunu çekti. "Bay Jem, Bayan Jean Louis'i eve götürseniz iyi olacak. Beni duyuyor musunuz Bay Jem?" Jem başını çevirdi. "Scott, eve git. Dil, sen ve Scott eve gidin. Zorla götürmen gerek." Atticus'un kuralını anımsamıştım. Jem bana bağırdı, çağırdı. Sonra da Peder Skies'a, "Boş verin peder, nasılsa anlamaz. dedi. Gururum incinmişti. Anlıyorum, senin anladığın her şeyi ben de anlıyorum. Sus, anlamıyor peder, daha dokuzunda bile yok. Peder Skyson'ın siyah gözleri kaygılıydı. Bay Finch burada olduğunuzu biliyor mu? Bunlar Bayan Jean-Louis'in ve sizin gibi delikanlıların duyması uygun olan şeyler değil. Bizi göremez, zararı yok peder. Jim'in kazanacağını biliyordum. Onu buradan hiçbir şey koparamazdı. Dil ve ben şimdilik güvencedeydik. Atticus Bax'a bizi görürdü. Yargıç Taylor tokmağını vururken Bay Evil rahat rahat oturmuş, yarattığı kargaşayı izliyordu. Tek bir kelimeyle piknik yapan bu mutlu insanları sinirli, gergin bir kalabalığa çevirmişti. Gürültü ve tokmak sesleri giderek azaldı. En sonunda yalnızca Yargıç Taylor'dan çıkan ping, pong, pong gibi bir ses kaldı. Yönetime yeniden el koyan yargıç arkasına yaslandı. Birden yorgun göründü gözüme. Yaşlı gösteriyordu. Atticus'un dediğini düşündüm. Karısıyla öpüşmüyorlar demişti. 70 dolayınca olmalıydı. Bir istek var, dedi yargıç. Salonun boşaltılması. Hiç değilse kadın ve çocukların çıkartılması için. Şimdilik reddedildi. İnsanlar görmek istediklerini görür, duymak istediklerini duyarlar. Çocuklarına gösterme ve duyurma hakları vardır. Ama hepsini sessizce karşılayacaksınız. Yoksa burayı boşaltırım. Hem de hakkınızda dava açarak. Bay Evil, tanıklığınızı bir Hristiyan'a yaraşır dille yapacaksınız. Mümkünse tabii. Devam edin. Bay Gilmer. Bay Evil bana sağır ve dilsizleri anımsatıyordu. Yargıçın kullandığı sözcükleri bugüne dek hiç duymamıştı. Sessizce yinelemeye çalışıyordu. Asıl anlam yok olmuştu. Yüzündeki kibir yok oldu. Yerine köpekleşmiş bir ifade geldi. Hoş, yargıç bunu tutmadı ve tanığı göz hapsine aldı. Atticus'a Bay Gilmer bakıştılar. Atticus yine oturmuştu. Yüzünü göremiyorduk. Yargıç bir soru ile onu rahatlattı. Bay Evil, sanığı kızınızla cinsel ilişkide bulunurken mi gördünüz? Evet gördüm. İzleyicilerden çıt çıkmıyordu. Sanık bir şeyler söyledi. Fısıldaştılar. Penceredeydim mi dediniz? Evet efendim. Yerden ne kadar yükseklikte? 90 santim kadar. İçeriği rahat görebiliyor muydunuz? Evet. Oda nasıl görünüyordu? Her şey darmadağınıktı. Kavga etmişler gibi. Sanığı görünce ne yaptınız? Ben arka kapıya dolandım. O da arada ön kapıdan kaçıp gitti. Kim olduğunu gördüm tabii. Maella'nın durumu nedeniyle ardından gidemedim. İçeri girdiğimde yerde bağırıyordu. Sonra ne yaptınız? Bay Tate'e koştum. Kim olduğunu biliyordum. Öteki zenci mahallesinde otururdu. Her gün önümüzden geçerdi. 15 yıldır oraların temizlenmesi için yöre yönetimine başvururum Yargıç Bey. Bunlar hem tehlikeli hem de toprağımın değerini düşürüyorlar. Sağ olun Bay Evil, dedi Gilmer. Tanık iskemleden apar topar inerken Atticus'a çarptı. Bu kez Taylor salondakilerin gülmesine ses çıkarmadı. Bir dakika bayım, size bir iki soru sorabilir miyim? Bay Evil geri geri iskembeye geçip yerleşti. Atticus'un yüzüne büyük bir güvensizlikle baktı. Maycomb yöresinin tüm tanıkları bu ifadeyi karşı tarafın sorgulaması sırasında takınırlardı. Bay Evil, diye başladı Atticus. O gece pek koşuşturmuşsunuz. Eve koşmuşsunuz, pencereye koşmuşsunuz, içeri koşmuşsunuz. Maella'ya ve Tate'e koşmuşsunuz. Bu arada doktora da koştunuz mu? Gerek yoktu, olup biteni görmüştüm. Ama anlamıyorum, dedi Atticus. Maella'nın durumundan kaygılanmadınız mı? Hem de nasıl, kimin yaptığını görmüştüm. Fiziksel durumunu. Doktora gereksinimi olduğunu düşünmediniz mi? Tanık hiç düşünmediğini, ömrü boyunca hiç doktor çağırmadığını, çağırmış olsa bunun kendisine 5 dolara patlayacağını söyledi. "Hepsi bu mu?" diye de ekledi. "Pek değil Bay Evil. Şerif'in dediklerini duydunuz, değil mi?"
"Nasıl yani?"
"Bay Tate tanık iskembesinde konuşurken buradaydınız değil mi? Dediklerini duydunuz." Bay Evil bu soruyu iyice tarttı.
"Evet."
"Maella'nın yara verisi konusunda aynı görüşte misiniz?"
"Nasıl yani?"
Atticus, Bay Gilmer'a bakıp güldü. Bay Evil'ı savunmaya yardımcı olmaya hiç niyetli değildi.
"Ha, tamam, Tate'in dediği her şeye katılıyorum."
"Öyle mi?"
"Emin olmak istedim."
Atticus yazmana gitti. Tate'in sözlerini bir kez daha okuttu. Yazman bunları borsa bülteni gibi okuyordu.
"Hangi gözü sol, ah evet, demek ki sağ olur, sağ gözüydü Bay Finch, şimdi anımsıyorum, dövülmüştü."
Sayfayı çevirdi.
"Yüzün o tarafı şerif, lütfen dediklerini tekrarla, sağ gözü dedin," dedim.
"Tate doğrusunu bilir, gözü morarmıştı ve kötü dövülmüştü." Küçük adam, iskembedeki eski iğretiliğini ve utangaçlığını yitirmişe benziyordu. Atticus'u dişine göre bulduğu açıktı. Göğsünü kabarttı ve yine bir horoza benzedi. Atticus bir soru daha sorarsa patlayacak sandım.
"Bay Evil, okuma yazmanız var mı?"
Bay Gilmer araya girdi.
"İtiraz ediyorum. Tanığın okur yazarlığının dava ile ilgisi yoktur."
Yargıç konuşacaktı ki Atticus atıldı.
"Sayın Yargıç, bu soruyu ve bir sonraki soru ilgisini gösterecektir."
"Pekala, yalnız görmemizi sağla. İtiraz reddedilmiştir." İlişki konusunda Bay Gilmer da hepimiz kadar meraklı görünüyordu. Atticus,
"Soruyu yineliyorum," dedi. "Okumanız yazmanız var mı?"
"Elbette."
"Adınızı bize yazıp gösterebilir misiniz?"
"Tamam. İşsizlik çeklerimi nasıl imzalıyorum sanıyorsun?" Bay Evil kasabalılara sevimli görünmeye çalışıyordu. Aşağıdan gelen gülüşmeler ve fısıltılar onun malın ne gözü olduğu ile ilgili olmalıydı. Kızmaya başlamıştım. Atticus ne yaptığını biliyordu herhalde ama bana kalırsa yanına ışık almadan kurbağa avına çıkmıştı. Bebekliğimizden bu yana en iyi bellediğim avukatlık kuralı, tanığa hiçbir zaman ne olursa olsun yanıtını bilmediğin soru sormama kuralıydı. Sordun mu, hiç istemediğin bir yanıt alabilirdin. Bu da savunmanın berbat olması demekti. Bay Evil bir zarfın arka tarafına yazdı ve başını kaldırdı. Kaldırınca da kendisini yeni açmış bir zambağa izler gibi izleyen Yargıç Taylor'la göz göze geldi. Bay Gilmer yarı oturmuş, yarı ayaktaydı. Bir jüri üyesi parmaklıktan öteye uzanmıştı.
"Ne oluyor? Ne bakıyorsunuz?"
"Solaksınız Bay Evil," dedi Yargıç Taylor. Bay Evil kızgındı. Solaklığının bu işle ne ilgisi vardı ki? İsa'dan korkan bir adamdı. Atticus Finch gibi avukatlar onun saflığından yararlanıyorlardı. Atticus Finch gibileri hep bu tür dalaverelere başvururlardı. Ne olduğunu anlatmıştı. Atticus'un soruları onun tanıklığını sarsamazdı. Pencereden bakmıştı, sonra da zenciyi kovalamıştı, sonra da şerifle konuşmuştu. Atticus onunla işini bitirdi. Bay Gilmer bir soru daha sordu.
"İki eli de kullanma yeteneğiniz var mı?"
"Yok, bir elimi de öteki gibi kullanırım." Jem sevinçten çıldırmış gibiydi. "Balkon parmaklığına yumruğunu vuruyor, kıstırdı konu," diye söyleniyordu. "Ben sanmıyordum. Bana kalırsa Atticus, Maella'yı dövenin Bay Evil olabileceğini göstermeye çalışıyordu. Sağ gözü morarmıştı, yüzünün sağ tarafı ırpalanmıştı. Bu da sol eli birinin işi gibi görünüyordu.
Sherlock Holmes ve Jim Finch buna kanabilirlerdi ama Tom da solak olabilirdi.
Bay Hank Tate gibi gözümün önünde yüzü bana dönük birini canlandırmaya çalıştım. Sağ eliyle tutmuş, solla da dövmüş olabilirdi. Tom'a baktım. Arkası dönüktü ama omuzları ve kalın boynunu görebiliyordum. Kolaylıkla yapmış olabilirdi.
Bana kalırsa Jem, dereyi görmeden paçayı sıvıyordu.
18. Bölüm. Birisi bağırıyordu. Maella Viola Evil!
Genç bir kız tanık yerine çıktı. Elini kaldırıp gerçeği, yalnızca gerçeği söyleyeceğine yemin ederken pek zayıf duruyordu. Tanık iskembesine geçip yüzünü dönünce gerçekteki kendine benzedi. Yorucu işlere alışık, kalın gövdeli bir genç kadın. Maycomb'da kimin her zaman, kimin yılda bir yıkandığını anlardınız. Bay Evelyn'ın kazınmış bir görünümü vardı. Sanki suya batınca koruyucu tabakalarından yoksun kalmıştı da derisi dış etkenlere duyarlı olmuştu. Maella ise sürekli temiz kalmaya özen gösteren biri gibiydi. Evil bahçesindeki kırmızı sardunyaları anımsadım. Bay Gilmer, Maella'dan 21 Kasım'da neler olduğunu kendi kelimeleriyle jüriye anlatmasını istedi. Kendi kelimeleriyle, lütfen. Maella sessizdi.
O gün akşam üzeri neredeydiniz?
Varendada.
Hangi verandada?
Yalnızca bir tane var, ön tarafta.
Orada ne yapıyordunuz?
Hiçbir şey.
Yargıç Taylor,
yalnızca ne olduğunu anlatın. Anlatabilirsiniz değil mi? Maella ona baktı ve hıçkırıklara boğuldu. Eliyle ağzını kapamış, öylece ağlıyordu. Yargıç ağlaması için ona bir süre tanıdı. Sonra da,
"Yeter," dedi.
"Doğruyu söylediğin sürece korkacak hiçbir şey yok burada. Burası sana yabancı, biliyorum. Ama senin ne utanacak ne de korkacak bir şeyin var. Neden korkuyorsun?"
Maella ellerinin ardından mırıldandı.
"Ne dedin?"
"Ondan," dedi Atikus'u göstererek.
"Bay Finch'ten mi?"
Maella başını salladı.
"Babama yaptığını bana da yapsın istemiyorum. Beni de solak yapıp..."
Yargıç Taylor kafasını kaşıdı. Bugüne değin böyle bir sorunla karşılaşmadığı açıktı.
"Kaç yaşındasın Maella?"
19,5.
Yargıç boğazını temizledi ve yatıştırıcı bir havayla konuşmaya başladı. "Bay Finch seni korkutmayı düşünmüyor. Kaldı ki yapmaya kalkarsa ben buradayım. İşim bu. Koskoca kızsın. Şimdi dik otur da ona ve hepimize ne olup bittiğini anlat. Yapabilirsin değil mi?"
Jem'e fısıldadım. "Deli mi bu?"
Jem tanığı inceliyordu.
"Bilemem. Yargıcı kendini acındıracak kadar aklı var. Belki de nereden bileyim canım?"
Sakinleşen Maella Atikus'a son bir bakış fırlattı. "Verandadaydım ve o geldi. Babamın getirdiği bir kütük vardı kesilmesi gereken. Babam kesmemi söylemişti. Ben kendimi pek iyi hissetmiyordum. O geçince..."
"Kimdi bu o?"
Maella Tom Robinson'u gösterdi. "Daha açık olmanı isteyeceğim," dedi Bay Gilmer. "Yazman işaretleri yazıya geçiremez. Şuradaki Robinson."
"Sonra ne oldu?"
"Gel buraya zenci," dedim. "Şu dolabı benim için kır. Sana bir çeyrek vereyim. Kolayca yapabilirdi." Bahçeye girdi. Ben de çeyreği almayı içeri girdim. Arkamı dönerken üzerime çullandı. Boğazımdan yakalamıştı. Pis sözler söylüyordu. Çırpındım, bağırdım. Bana vurdu, vurdu.
Bay Gilmer, Maella'nın kendine gelmesini bekledi. Islak ellerindeki mendil terli bir ipe dönmüştü. Yüzünü silmek için açtığında da bumburuşuktu. Bir soru bekledi ama gelmeyince,
"Beni yere yatırdı, boğazımı sıktı ve benden yararlandı," dedi.
"Bağırdınız mı? Bağırıp karşı koymaya çalıştınız mı?"
"Sanırım çalıştım. Yapabildiğimce bağırıp vurdum."
"Sonra ne oldu?"
"Pek anımsamıyorum. Bir baktım babam orada, bağırıyor. Kim yaptı bunu diye? Kim yaptı bunu?" Sonra bayıldım. Kendime geldiğimde Bay Tate beni yerden kaldırmış, suya götürüyordu.
Konuşma Maella'ya güven vermişti. Sesinde babasının küstahlığı yoktu. Daha dingindi. Gözü kısılmış, kuyruğu kıvrılan, kızgın bir kediyi andırıyordu.
Onunla gücünün yettiğince boğuştuğunu söyledin. Canını dişine takarak mı?
Evet.
Mayella babasının sözlerini yineliyordu. Sana tam olarak tecavüz ettiğinden emin misin?
Mayella'nın yüzü buruştu.
Yine ağlayacak diye korktum. Ama ağlamak yerine istediğini elde etti, dedi.
Bay Gilmer eliyle alnını silince günün ne denli sıcak olduğunun bilincine vardı herkes.
Şimdilik bu kadar, dedi kibarca. Ama orada kalın. Kötü Bay Finch'in de soracakları var.
Savcı tanığı savunmaya karşı önyargılı davranmaya itemez, dedi Taylor. Hiç değilse bu davada itemez.
Atticus gülümseyerek yerinden kalktı. Tanık iskembesine gitmek yerine ceketini açıp parmaklarını yelek ceplerine soktu. Sonra da pencereye yürüdü. Dışarı baktı. Baktığı yerle pek ilgilenmişe benzemiyordu. Dönüp tanık yerine geldi. Adım gibi biliyordum ki bir konuda karar vermeye çalışıyordu.
Bayan Mayella, dedi gülümseyerek. Sizi korkutmaya çalışmayacağım. Şimdilik, tanışalım.
Kaç yaşındasınız?
19, yargıça söylemiştim.
Evet, doğru, söylemiştiniz.
Sabır göstermeniz gerek, yaşlandım. Söylenenleri pek iyi tutamıyorum aklımda.
Sözlerini yinelemenizi isteyebilirim. Yanıtlarsınız, değil mi?
İyi.
Mayella'nın yüzünde hiç de anlayış belirten bir anlam yoktu. Kızgın kızgın bakıyordu. Benimle alay ettiğiniz sürece sorularınızı yanıtlamam.
Efendim?
Atticus şaşırmıştı.
Alay ederseniz,
yargıç, Bay Finch seninle alay etmiyor. Neyiniz var sizin kuzum, dedi.
Mayella gözlerini kısıp Atticus'a baktı ama yanıtlarını yargıça verdi.
Bana Bayan Mayella filan dediği sürece onun bu havalarına katlanmak zorunda değilim.
Atticus yine pencereye gidip bu işi yargıça bıraktı.
Taylor pek acıma duygusu uyandıracak tipte biri değildi. Ama açıklamaya çalıştıkça ona acıdım.
Bay Finch'in konuşma biçimi böyle. Yıllardır adliyede birlikteyiz. Seninle alay etmiyor. Sana kibar davranmaya çalışıyor. Davranışı böyle.
Yargıç geriye yaslandı.
Atticus, devam et. Alay etmediğinde zabıtlara geçsin.
Bugüne kadar hiç kimse ona efendim veya bayan Mayella dememiş miydi?
Hayır. Yaşamı ne menen bir şeydi. Kısa sürede öğrendim.
19 mu dediniz? Kaç kardeşiniz var?
7.
Okulun ilk günü gördüğüm örneğe benzeyip benzemediklerini merak ettim.
En büyükleri siz misiniz?
Evet.
Anneniz öleli ne kadar oldu?
Bilmem, çok oldu.
Hiç okula gittiniz mi?
Babam kadar iyi okur yazarım.
Okula ne kadar gittiniz?
2 yıl, 3 yıl, bilemem.
Atticus'un sorularının gerisindeki çerçeveyi görmeye başlamıştım. Bay Gilmer'ın ilgisiz bulduğu sorularla Evil'ların yaşantısını ortaya seriyordu. Jüri, işsizlik parasının aileyi doyurmaya yetmediğini, babanın büyük bir olasılıkla içkiye yatırdığını, günlerce bataklıkta kalıp eve hasta döndüğünü, hava pek soğuk olmadığı için pabuç gerekmediğini ama gerekince eski araba lastiklerinden kesilmiş parçalarla harikulade pabuçlar yapabildiğini, sularını çöplüğe yakın bir kaynaktan aldıklarını öğrendi. Çevreyi çöpsüz tutuyorlardı. Herkes kendi temizliğinden sorumluydu. Yıkanmak istiyorsan kendi suyunu taşıyordun. Küçükler sürekli hastaydı. Hep kaşınıyorlardı. Arada bir hanım gelip Mayella niye okula gitmiyor diye soruyordu. O da yanıtını yazılı veriyordu. Bir aileye 2 okuryazar yeterdi. Ötekiler öğrenmeseler de olurdu. Babanın onlara gereksinimi vardı.
Bayan Mayella, dedi Atticus. 19 yaşında bir kızın arkadaşları olmalı.
Arkadaşlarınız kim?
Tanık şaşırmış gibi bakıyordu.
Arkadaşlar?
Evet.
Yaşınıza yakın birileri, kızlar ve oğlanlar, sıradan arkadaşlar.
Mayella yine yabanileşti.
Benimle yine alay ediyorsunuz değil mi Bay Finch?
Atikus bu soruyu kendininkine yanıtsaydı.